Şiirin sınırları. Temalar 2. İlhami Çiçek. Boşaltılmış şehirler kadar yalnızdır. Bir şehirde, bir duvara asılı, üfleyeni kalmamış kınalı bir kaval kadar masum. Kınalı bir kaval kadar masum. Kınalı bir kaval kadar masumdur. Adına sessizlik dedikleri o ses. Nere gitse yanındadır. Engel olamaz. Susmasından kelimeler olur, engel olamaz. O, yani 29 yaşında, yani ceplerini can erikleriyle doldurup sokaklarda bademli düşlere eğleşen aylak adam. Açıklamalıdır ki kelimesiz bir yalnızlık mümkün değildir. Açıklamalıdır ki her romancı yanılmıştır bu noktada. Ve roman kişisini tahrik edip romandan caddeleri ve aynaları olan bu şehre kaçırtan budur. Boşaltılmış şehirler kadar yalnızdır. Kelimeye yargılıdır. Bir şehirde bir duvara asılı, üfleyeni kalmamış bir kınalı kaval kadar mahzun.
Temalar 2 şiiriyle başladık. İlhami Çiçek'in, değerli dinleyenler, bugünkü şiirin sınırları birlikteliğimize. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Şiirin Sınırları programını bugün her zaman olduğu gibi yine sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara yaklaşık 25 dakika boyunca birlikte olacağız. Şair ve eleştirmen, sürekli konuğumuz Hayriye Ünal stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hayriye Hanım.
Hoş bulduk.
Ve bugün farklı bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Turan Karataş. Siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, bugün İlhami Çiçek'in şiirlerini, kısaca hayatından bahsedeceğiz, şiirlerini konuşacağız, edebi yönünü konuşacağız. Neler aktarmak istersiniz Hayriye Hanım, söz sizin.
Turan Hocam, İlhami Çiçek 29 yıllık ömrüne sığdırdığı 33 şiiriyle bugün gündemimizde. Erzurumlu şair, yani önce biraz şiirine geçmeden kısa biyografik bilgiler vermek istiyorum. 2 Mart 1954 doğumlu. Anadolu bir şairin çocukluğu masallar ve destanlar dinleyerek geçmiş demek belki alışıldık bir durum. Ama sahiden böyle geçmiş çocukluğu. 6-7 yaşlarında samanlık damından düştüğü biliniyor ve sonrasında durgunlaştığını anlatıyor ailesi. Onun erkenden olgunlaştığına dair çeşitli tanıklıklar var. Kardeşi Latif Çiçek'in bir anısını okuduğumda kendi çocukluğumu okur gibi olmuştum. Baba öğretmen. Kitap okutuyor çocuklarına sürekli. Kitap temin etmek de çok zor tabii taşrada. İstanbul'daki yayın evlerine mektup yazıyor baba. Kitaplar getirtiyor. Çeşitli hikaye kitapları, yardımcı ders kitapları. Hatta Hayat Ansiklopedisi ilk çıktığında Oltu'da, Erzurum Oltu'da ilk onların evine girmiş. Bu beni çok duygulandırdı. Ben de çocukluğumda Hayat Ansiklopedisi'ne bakarak büyümüştüm. Dersleri çok iyi. İlhami Çiçek'in kitap okuyan bir çocuk. Hocam, bu noktada ben sözü size vermek istiyorum. Şairlerin biyografileri şiire yönelmelerinde nasıl bir rol oynuyor? İlhami Çiçek'in şiire yönelmesine dair siz neler söylemek istersiniz?
Şimdi benim aklıma gelen şunlar. Tabii bizim şairlerin çoğu hayat şiire dahil midir, değil midir? Bunu tartışıyorlar zaman zaman. Şairin hayatı şiire dahil midir? Bana göre dahildir. Akademilerde, biyografi araştırmalarında biz hayatları, yaşanan hayatı önemseriz. Çünkü şiir de bir bakıma bu hayat pınarından, hayat suyundan, akıp gelen bu ırmaktan beslenmiyor mu?
Evet.
Besleniyor. İlhami Çiçek'in doğrusu ben Narmanlı olduğunu zannediyordum. Siz söyleyince şimdi Oltulu olduğu zihnimde billurlaştı. Ve bir memur çocuğu, öğretmen çocuğu olduğunu da pek düşünmemiştim. Çünkü şiire ilk başlarken yaptığı denemeler onun halk şiirinden, aşık şiirinden beslendiğini gösteriyor.
Evet.
O bakımdan mesela İlhami Çiçek öyle bir öğretmen evinin oğlu olmasaydı, Hayat Ansiklopedisi ilk defa orada onların eve girmeseydi, bu kadar erken bir olgunlaşma, bu kadar erken bir zihinde billurlaşma mümkün müydü? Bana mümkün değil gibi geliyor.
Evet.
Neden? Biraz da kendi yaşadıklarımdan düşünerek, yola çıkarak söylüyorum. İlhami Çiçek tabii benden 7-8 yaş büyük, 54 doğumlu
54,
değil mi?
Evet, 54'lü.
Evet, 54 doğumlu. Yani o yıllarda Oltu gibi bir ilçe, gerçi büyüktür Oltullar şimdi, tabii ki bayağı büyük bir yer oldu. Ama 1960'lar bu dedikleriniz.
Evet.
Yani İlhami Çiçek'in ilkokulu bitirip ortaokula doğru yol aldığı yıllar, 60'lı yıllarda, efendim bir ansiklopedinin bir eve girmesi, efendim orada bir babanın onlara kitaplar okutması, okuyacağı kitaplar konusunda yol göstermesi, bu müthiş bir şey. Ben kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim. Bizim eve, gerçi ben bir köy çocuğuydum, babam çiftçiydi, öğretmen değildi. Ama askerde Ali Okulu'nda okumayı öğrenmişti. Buna rağmen bizim eve abilerim vardı, onlar ilkokula gitmişti. Bizim eve ilk kitabı, kapaklı, efendim ilk kitabı ben götürdüm. Kur'an'ı saymıyorum, o vardı. Ama ilk kitabı ben götürdüm. 1970'li yılların başında. Anadolu böyleydi. O bakımdan İlhami Çiçek'in sanki ben şöyle diyesim geliyor. Yani çok erken bir olgunluk.
Bir şans mı aslında aynı
çok
zamanda?
Çok büyük bir şans ama biz bir taraftan da bir şanssızlık. Neden? Çünkü erken olgunlaşanlarda sonradan keşfedecek yeni bir şey mi kalmıyor nedir? Bir sıkıntı başlıyor. İnsanın dünyayı birdenbire kavraması da çok iyi bir şey değil. Bence ileriki zamanlara biraz keşfedeceğimiz, heyecan verecek şeyler kalmalı. Çok gecikmeden, geç kalmadan ama her şeyi birdenbire de bilip tüketmeden bir macera. Sözü biraz dağıttım, farkındayım.
Rica ederim.
Kesinlikle şairlerin, yazarların içinde yaşadıkları hayat, aileden başlayarak, okul çevresinden gelen atmosfer, ilk yıllarda okudukları kitaplar, onlara kılavuzluk yapan insanlar, baba, öğretmen, anne veyahut köyden herhangi bir bilge kişi. Mesela biraz ileride belki konuşacağız. İlhami Çiçek'in ilk öncülerinden ya da ne diyelim ona ilham veren, şiir konusunda ilk ilham veren kişi kim biliyor musunuz? Sümmani. Tabii.
Evet, ilginç.
Narmanlı Aşık Sümmani. Biraz sonra onunla ilgili
şiirlerdeki
bir şey
bu halk şiiriyle ilişkileri evet. Buralardan kuruyor
tabii,
değil mi
tabii,
zaten?
Tabii oradan kuruyor. Biraz sonra bir şey söyleyeceğim. Bir elimde küçük bir örnek var. Oradan evet. Buna sunacağım.
İsterseniz hemen sunabilirsiniz
yani
hocam.
Yani şöyle, hani gelenekle bağı nedir ya da bu içinde yaşadığı ortam onu nasıl yetiştirmiş?
Tabii onu da konuşacağız. Şöyle mi yapalım acaba hocam? Gelenekle bağını konuşalım.
Belki daha
konuşalım.
Sonra işte
geleneksel
gireriz diye.
Tamam.
Oraya daha sonra gireriz diye düşündüm ama şöyle, madem bahis açıldı söyleyelim. İlhami Çiçek, Sümmani'nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu var. Hayatta mı şu anda bilmiyorum ama ben şahsen tanıdım. Saz çalar, şiir söyler, bir aşıktır Hüseyin Sümmanioğlu. Fena bir aşıklı değildir. Ona 1900, şiirin tarihi belli değil ama 1970'in başı olabilir. Yani 17 yaşındayken, 16 yaşındayken bir şey yazıyor, mektup yazıyor ona. Neyi bu mektup? Manzum bir mektup. Hani askere gidenler böyle dörtlükler falan yazarlar ya fotoğrafların arkasına. Bu bir şiir. Dinle şair, dinle sözlerim sana. Başlığı da böyle. Sümmani'nin torununa yazıyorum. Bakın ilk iki dörtlüğü okuyacağım. Tamamını değil. Dinle şair, dinle sözlerim sana. İçeriden sevdalı nakışın var mı? Neden boynun büktün, bana baksana. Nülüfer'e benzer kokuşun var mı? Kimse bilmez yüce dağın karını. Aklar mı bürümüş şakaklarını? Darıldığın zaman yapraklarını hazan vurmuş gibi döküşün var mı? Şimdi dikkat ederseniz şiire aşina olanlar sanki bir Karacaoğlan şiiri dinliyormuş
evet,
gibi
evet.
Değil mi?
Tabii çok kulağa direkt ses öyle vuruyor.
Diğer dörtlükler bu kadar güçlü değil.
Evet.
Ama ben doğrusu İlhami Çiçek'in bu iki dörtlüğünü çok sevdim. Dedim ki demek ki şiire başlarken o yörenin aşıklarıyla Doğu Anadolu'da bu gelenek 90'lı yılların sonuna kadar devam etti. Aşık kahveleri, odalardaki şiir söylemeler. İlhami Çiçek bunların içinde bulunmuş.
Evet.
Bunları dinlemiş. Babasının da sevkiyle, belki teşvikiyle iyi bir ortam bulmuş.
İlhami Çiçek'in bu ortamı, gelenekli olan bağını bizim için daha mücessem kılıyor, daha çok somutlaştırıyor bizim için. Ama bir taraftan da modern şiirle ilişkili bir şair oluyor.
Tabii daha buradan sonra oraya geliyor.
Evet.
Hatta bir şey daha var. Bu son İlhami Çiçek'in bütün yazdıklarını içine alan bir kitap çıktı. Orada Büyük Emel diye 15 yaşında Erzurum'daki Hürsöz gazetesinde çıkan bir manzumesi var. Şiir diyemiyorum. Çünkü biraz acemice ama beyitler halinde bir klasik şiir örneği. Bu da ilginç.
Hocam bu şiir ilk kitapta yok değil mi?
Yok.
Satranç dersleri adıyla çıkan ilk kitapta yer almayan şiirler var.
Bunlar yer almıyor. Benim bu okuduklarım orada yok. İlhami Çiçek'in sağlığında siz de biliyorsunuz bir kitabı çıkmış. O da çok hazindir. Öldüğü ay çıkıyor kitabı.
Evet, evet.
Çok hazin.
Ondan hocam bir şöyle kısaca bahsedecektim. Bu programın girişinde okuduğumuz Temalar iki şiiri tam da o dönemde yazılan. Yani bu Tokat'ta Ali Karaçalı ile buluşuyorlar. Orada şöyle bir anıları oluyor. Ben çok coşkulu bir gün geçiriyorlar. Turan Karataş'ın yanına gidiyorlar. Edebiyat Dergisi çevresine girdiği bir zaman. Turan Koç'la buluşuyorlar. Ali Karaçalı, Turan Koç, İlhami Çiçek üçü Kayseri'de buluşuyorlar. Çok coşkulu, güzel bir gece geçiriyorlar. O gece tekrar Tokat'a dönüyorlar Ali Karaçalı ile beraber. Bunu Ali Bey, daha sonra Hece'de yapılan ilk, Hece'nin ilk senesi çıkan bir dosya var. İlhami Çiçek'in Hece Taşları diye ölen şairler için yaptıkları bir dosyada anlatıyor bunu uzun uzun. Orada okuyunca, bu programa gelmeden önce onu okuyunca çok duygulandım. Ve şey söylüyor İlhami Çiçek, ben çok mutlu bir haldeyim. Eşimi de çok üzdüm. Hastalığımdan dolayı çok üzdüm. O yüzden ona da bir mektup yazmak istiyorum deyip daktiloya bir kağıt takıyor. Ali Bey başka bir odada bekliyor. Ondan sonra seslenerek diyor ki şiir bitti. İşte o şiir bizim program başında okuduğumuz Temalar iki şiiri. Haziran ayında Edebiyat Dergisi'ne yayımlanıyor.
Evet.
Ve Haziran ayında da İlhami Çiçek ölüyor. O şiirin öyle bir anlamı var benim için.
Çok anlamı var, evet. Bir de o şiir de satranç derslerine girmiyor. İlhami Çiçek'in vefatından sonra yayımlanıyor. Yani evet. O zamanki şartları düşünün. Postayla gidiyor veya Ali Bey elden getiriyor. Diziliyor, dergi dizgiye giriyor, basılıyor filan. O arada İlhami Çiçek vefat ediyor.
Evet.
Yani şiir çıktığında ben baktım, vefat etmiş. Ve satranç derslerinde yok Temalar iki.
Göğekin'den okuduk zaten. Göğekin kitabında var.
Evet, Göğekin'de var.
Daha sonra da işte bu yıl çıktı, 2019'da çıktı sanırım bu elimizdeki kitapta.
Evet. Bu hüznün mesnevisi.
Evet.
İlhami Çiçek'in bütün yazdıklarını burada topladılar. Birkaç öykü denemesi de var.
Ben Edebiyat Dergisi'yle olan ilişkisini de bir parça bahsetmek istiyorum. Onu sormak da istiyorum
ben
size.
Doğrusu Nuri o yıllara yetişemedim. Yani keşke Turan Koç'un yerinde ben olsaydım.
Evet.
Ben de Tokat'ta uzun yıllar yaşadım ama bir 10 yıl sonra yaşadım. 83'te İlhami Çiçek vefat ediyor, Tokat'tan ayrılıyor. Ben 93'te geldim. Hatta biz orada arkadaşlarla konuşurken, Hüseyin Atlansoy'da o zaman Tokat'taydı. Biz buradan bir şairin eksildiğini duyduk. Hüseyin onun için buraya getirdik ama kaderi ona benzemesin diye.
Evet.
Böyle
Tokat'ın böyle enteresan bir buluşma noktası olması var. Benim sevdiğim birçok şairin oradan bir şekilde yolu geçmiş gibi.
Havası da çok enteresan.
Evet.
Böyle enteresan bir buluşma noktasıdır. Doğru diyorsunuz. Evet, ben de merak ediyorum bu atmosferi, o ilişkileri.
Bu Edebiyat Dergisi'nde yayımlanıyor bütün şiirleri. İlk şiirleri yayımlandığı zaman da Nuri Pakdil'in bu oradaki kelime seçimine çok önem verdiği konuşuluyor arkadaşlar arasında. Yani şu olaylar anlatılıyor. Mesela Nuri Pakdil'in dergi çıkarırken ekonomik sıkıntılar çektiği zaman mektuplar yazdığı biliniyor zaten. Bu mektuplar yayımlandı da birçoğu bir sır değil yani bu konu. Hamiyet Hanım'ın, İlham Çiçek'in eşi Hamiyet Hanım'ın bileziklerini bozdurup Edebiyat Dergisi'ne yatırdığına dair anekdotlar var. Bunlar hep yazılı bir şekilde kayıtla ve gömülürken de Nuri Pakdil şunu söylüyor. Ben bundan çok etkilenmiştim. Bir şiir sandığını gömüyoruz İlhami Çiçek'i gömerken ve 29 yaşında bir beden olarak toprağa düşüyor. Bu çok etkilemişti beni.
Biliyorsunuz Nuri Bey'in bir yazısı da var İlhami Çiçek'in vefatı üzerine. Yani orada diyor muhtemelen bunu.
Bunu mezar başında dediğine dair aktarmış yazar
doğru,
arkadaşları.
Doğru ama o yazıya da koymuş olabilir. Bir şiir sandığını gömüyoruz.
Evet. Evet. Yani böyle şiirle dolu, dop dolu bir şair aslında ve bugün elimizde olan şiirler ne kadar onu yorumlamaya yetecek onu bilmiyorum. Fakat şunu size sormak istiyorum. Ben de şöyle bir çağrışım yaptı. Cahit Zarifoğlu'nu da andırdı bir parça. O sakallı fotoğraflar, işte bütün tanıklıkların onurlu, zeki, yetenekli, cömert diye bu tür vasıflarla anmış olması bende ve bu bende şöyle bir şey yarattı. Böyle insanlar acaba daha mı az dayanıklı Turan Hocam? Yani böyle şairler daha mı az dayanıklı? Vallahi neden erken kaybediyoruz onları?
Tabii İlham Çiçek'in bir şey var ya, güzel bir mısrağı. Yalnız hüznü vardır kalbi olanın. Şimdi bunlar kalbi olan insanlar. Galiba bu çağa, gerçi diğer çağlarda da benzer durumlar var, sadece bu çağın üzerine yüklenmeyelim, dayanıklı olmak için biraz kalbinizi korunaklı yapmanız lazım. Yani duygularınıza gem vurmanız, biraz bazı şeylere hassasiyet göstermemeniz. Bunlar çok hassas insanlar. Ben programınız vesilesiyle buraya gelmeden önce bu kitaptaki şiirleri bir daha okudum. Daha önce satranç derslerini okumuşluğum var, kaç defa bilmiyorum. Dediğiniz çok doğru. Şiirinin kurgusu yapısından tutun, hayat karşısındaki tutumuna kadar Zarifoğlu'yla benzeşen yanları var. Hatta o fotoğrafı bile, efendim, evet. O bile öyle. Evet, ben bunu genellemeyelim ama zarif insanlar, kalbi olan insanlar, sanatkarlar, derin ve büyük sanatkarlar galiba daha çabuk yıpranıyor. Tahammül edemiyorlar, kalpleri dayanmıyor. Bir şey daha gördüm ben, onu da bu vesileyle söyleyeyim. Eğer doğruysa nakil, Zarifoğlu'nun 40 yaşlarından sonra, o son kitabı Korku ve Yakarış da çıktıktan sonra o yıllarda diyor ki, bugünkü aklım olsaydı veya bugünkü görüşüme erken gelmiş olsaydım, ben Yunus gibi şiirler söylerdim. Hmm. Yalın.
Bunu nerede söylemiş?
Bunu bir konuşmasında. Şey,
söyleşide evet, mi geçiyor? Aa, enteresan geçiyor. Geldi. Evet. Evet.
Şimdi bunu niye söyledim biliyor musunuz? Programın başında temaları ikiyi okuduk ya.
Evet.
İlham Çiçek'in şiir içinde en yalın, en duru o şiirdir. Ben şunu anladım. 29 yaşında yazmış İlham Çiçek onu. Hı-hı. Sanki o da Zarifoğlu'nun dediği bir yere evriliyor. Çünkü başlangıcında da o şiirlerle başlıyor şiire. Biraz önce okuduğum o aşık tarzı evet. Şiir. Yani İlham Çiçek yaşasaydı, bu bir kehanet tabii. Yani öyle evet. Varsayım diyelim. Yaşasaydı bana öyle geliyor ki satranç derslerindeki o çok derin, çok girift, okuyucuyu yoran, hatta zaman zaman şiire uzak insanların yahu ne diyor bu adam diye. Çünkü şiirin simgelerini bilmeden, şiirin derin yapısına nüfuz etmeden onunla birlikte yolculuğa çıkmak zor.
Evet.
Ama bana öyle geliyor ki yaşasaydı sanki şiiri oraya akacaktı.
Şimdi tabii modern şiir de üreten bir şair İlham Çiçek. Siz Yunus çalışıyorsunuz son zamanlarda, Yunus'la ilgili Yunus güzel okuyorum. Bir divan çalışmanız da yayınlandı. Evet, çok evet. Kıymetli bir çalışma. Dolayısıyla sizin şiir anlayışınız da az çok biliyorum. O tür bir yönelmeden bahsetmiş oldunuz. Fakat İlham Çiçek esasen satranç dersleri kitabıyla evet. Meşhur oldu. Bu 8 parçadan oluşan şiirde ciddi bir kurgu var, bir tarih akışı da var. Şairin kendisini çok iyi şiir satranç bildiğini aynı zamanda söylüyor. Onun yakın arkadaşlarından biri olan Necip Evlice. Hatta onun aktardığına göre insan iyi oyundan sorulacak dermiş İlham Çiçek. Satranç dersleri hakkında biraz konuşmak isterim.
Eyvallah. Ben şimdi şöyle düşündüm. Bu satranç derslerini yeniden okuyunca bana bu satrancı İlham Çiçek yaşadığımız hayatın, daha doğrusu kişi oğlunun ömrü gibi kurgulamış olduğunu düşündüm. Satranç ömrümüz.
Yani büyük tarih değil mi oradaki? Hani insanlık tarihi yani, gibi de okunabilir ya.
Öyle de okuyabilirsiniz ama bana sanki daha küçük çapta, daha mütevazi bir okuyuşla kişi oğlunun, insanın kendi ömrü. Neden derseniz, ya ben şimdi baktım, İlham Çiçek'in şiirindeki kurguya baktım, bizim yaşadığımız hayata baktım. Önümüzde kareler var, elimizde imkanlar var, yani bir takım taşlar var değil mi? Piyonu nerede süreceğiz, atı nerede kullanacağız, kimisi kaleyi daha iyi oynuyor, kimisi filleri hiç oynayamıyor, kullanamıyor. Yani insan ömrünün sanki tecessüm etmiş. Biraz böyle...
Bir teşbih mi diyorsunuz?
Evet, bana öyle geldi. Bir benzetme. Bunu insanlık tarihine de benzetebilirsiniz. Ama evet. Bana öyle geldi ki İlham Çiçek diyor ki, arkadaş hayat bir satrançtır. Kendisi de iyi oyuncu.
Evet, evet.
Ama mağlup oluyor erken yaşta.
Hayata mağlup oluyor. Evet. Satrançta hep yenermiş.
Evet.
Evet.
Ben öyle gördüm. Yani... Hepimiz birer oyuncuyuz. Taşları yerli yerince oynatabiliyor muyuz? Oynatamıyor muyuz? bir bilinçle ve bir sorumlulukla yaşayabiliyor muyuz? O şiirde bunlar söyleniyor ucun ucun. Ama elbette ki modern şiirde ikinci yeniden sonra şiirin damarları genişledi. Efendim anlam katmanları çoğaldı. Siz başka türlü şeyler de çıkarabilirsiniz.
Örneğin hocam atla ilişkili şiir satranç derslerinde at olan taşa özel bir ilgisi olduğunu evet. görüyoruz. Burada birkaç da hatta mesela bir kere kapaklanmışsa kapaklanmış bir attır o gibi yenilgiyi böyle tarifliyor. Bu anlamda tarihle İlgisini şiir arasında böyle bir bağ...
Kurabilirsiniz. Ben de kurarım. Belki benim tarih bilgim, tarih bilincim o kadar geniş olmadığı için kuramadım. Ben biraz daha küçük çapta kendimle ilgili bir şey kurdum. Bir de şöyledir, siz satranç oynamamışsınız anlaşılan. Ben biraz oynadım.
Oynadım da hep amatör evet, diyelim
ben
ona.
Ben biraz oynadım. Evet. At ilginç bir taştır biliyor musunuz? Bütün satranç oyuncuları atı severler. Gel ki o tarihi kahramanlığından dolayı mı atı severler. Çünkü atın diğer taşlardan farklı bir oynama biçimi vardır. Satrançta yan gidenler vardır, düz gidenler vardır. At atlayarak gider.
Evet.
O bakımdan sevilen bir taştır. İlhami Çiçek de ona vurgu yapıyor. Ama beri taraftan tabii tarihi arka planda çağrıştırıyor. Şimdi
hocam gelenekle ilişkili eksik kaldı gibi hissettim. Aslında tam bir soramadım gibi hissediyorum. Siz biraz
işte
değindiniz ama.
Aşık şiirinden başlamış.
Gelenekle ilişkisi yani orada nasıl bir noktada duruyor? Çok erken öldüğü için acaba onları toparlayamadı mı? Yoksa bir gelenekçi bir şair sayamayız.
Hayır, gelenekçi değil ama İlham Çiçek'in yolculuğa başladığı, şiir yolculuğuna başladığı ilk adımlarda, ilk yıllarda aşık şiirini okuduğunu, en azından çevresindeki aşıklardan haberdar olduğunu o yazdığı manzum mektuptan anlıyoruz. Hatta bir gazel şeklinde bir denemesi var 15 yaşında ama bunlardan vazgeçmiş. Şunu fark etmiş ki bunlardan yeni bir şiir çıkmaz.
Evet.
Onun için yeni
şiir. Bu tespitiniz
şiire,
önemli. Evet, evet, evet, evet.
Yani buradan yeni bir şiir çıkmazı fark etmiş. Bu da zaten İlham Çiçek'in iyi şair olduğunun göstergesi.
Evet.
Fark etmeseydi orada oyalanır ve kaybolurdu.
Belki de biz bugün konuşuyor olmazdık değil mi?
Ben birkaç şey söyleyecektim. Vaktimiz var mı yok mu bilmiyorum.
Evet hocam toparlayacağız aslında programı.
Melali anlayanlar taifesindendir bana göre İlham Çiçek.
Evet.
Haşim diyor ya melali anlamayan nesne aşina deyiniz. Gelirken şeyi saydım, satranç dersleri 8 şiir dediniz ya.
Evet.
Şiirde, o 8 şiirde 8 defa hüzün kelimesi geçiyor. Tesadüf müdür bilmiyorum. Ama hüznü, melali anlayan bir şair. İlham Çiçek'in okuyucuya çarpıcı gelen iki tarafı var. Bir, genç ölümü, yani göğ ekini biçmiş gibi.
Evet.
O hazin bir ölüm. İki, şiirindeki bu hüzün vurgusu. Ben bunları gördüm. Bir de çağın unutturmak istediği şeylerden bahsediyor şiirlerinde. Çağın unutturmak istediği. O da unutmamaya direniyor. Acaba çılgınlığının sebebi de bu mudur diyorum. Unutmamaya direniyor adam. Çünkü Zarifoğlu da öyleydi. Bir şeye direnmek zordur.
Evet.
Bir şeyin bilincinde olmak. Çok sürgün veren bir şair olabilirdi yaşasaydı. Çünkü satranç derslerinde fark ettiğim fidanlar dikilmiş ama sürgünler bekleniyor ve öylece kalmış.
Evet, birçok şiir ucu var evet, aslında evet, ama evet, sonlanmamış
evet.
diyorsunuz.
Evet, öyle görüyorum. Son olarak İlham Çiçek'in anısına Arif Ay'ın güzel bir şiiri var. Ondan da birazcık okuyayım tamamını.
Lütfen, değil. Çok memnun oluruz.
Biliyorsunuz Arif Ay 9 Kandil adıyla bir kitap yayımladı. Orada 9 kişiye şiir yazdı. Oradaki bahtlılardan biri de İlham Çiçek'tir. Sezer evet. Karakoç var, Necip Fazıl var, Nuri Pakdil var. Ve her şey bir kader iledir. Bu İlham Çiçek'in şiirinden alıntı. Böyle başlıyor şiir. Ve her şey bir kader iledir. Ey atını uçurumlara süren çocuk, terkisinde taşıdığın rüzgarla acının ağacından toy bir yaprak düşürdün. Ölüm de bir miraçtır tersinden. Kıyası mukassim olsa da ey uçurumlarda açıp uçurumlarda solan çiçek. Siz Oltu'yu bilmezsiniz, ben biraz biliyorum. Coğrafya olarak da çok dağlık ve uçurumlarla dolu bir yerdir. Yani Arif Ay da çok güzel söylemiş hakikaten. Evet, ey uçurumlarda açıp uçurumlarda solan çiçek.
Güzel. Cemal Süreyya'ya da bir şey göndermeler evet. Orada hafifçe. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür evet, ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İlham Çiçeği anmak, anlamaya çalışmak bu vesileyle. Keşke gençler de onun o birkaç dizesini paylaşıp durmak yerine bütün şiirlerine şöyle dikkatlice bir baksalar.
Şiirin Sınırları birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugün konumuz İlham Çiçeği'nin hayatı, edebi yönü ve bazı şiirlerini aktardık değerli dinleyenler. Konuğumuz vardı Profesör Doktor Sayın Turan Karataş. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Sohbetinizden dolayı. Ve Sayın Hayriye Ünal, size de teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu.
Evet, güzel bir program oldu. Önümüzdeki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle değerli dinleyenler, Şiirin Sınırları burada sona eriyor. Hoşça kalın.
Şiirin Sınırları.